Akıl Defteri. Akıl Defteri programıyla yine karşınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Sesimizi sizlere Aslı Yıkılmaz ulaştırıyor. Speakeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Stüdyomuzda eğitim danışmanı ve kişisel gelişim uzmanı Eftal Orhan'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Şimdi bugün biz irade eğitimi ve öz disiplini konuşacağız.
Evet.
İrade ya da öz disiplin neden önemlidir? Önce isterseniz bununla başlayalım.
Peki, elbette. İrade eksikliği, irade zayıflığı ya da biz buna işte öz disiplin diyebiliriz, öz denetim diyebiliriz. Özellikle son yıllarda gençlerimizin çok yaşadığı önemli bir sorun. Çünkü öz disiplini düşük, kendini kontrol edemeyen, hazlarının peşinde koşan gençlerimiz hayat amacı edinmede, uzun vadeli plan yapmada ve entelektüel ve sosyal beceri kazanmada önemli zorluklar yaşıyorlar.
Evet.
Bu sorunu yaşayan gençler de kariyer yapmak, akademik başarı elde etmek, aile sorumluluğu elde etmek yerine emek vermeden, alın teri dökmeden, fedakarlık yapmadan para kazanmayı ve konformist bir hayat yaşamayı amaçlıyorlar.
Evet.
Neticede başarı iradenin çocuğudur.
Peki aslında hayatımızın her alanında böyle değil midir?
Elbette, kesinlikle öyle. İster akademik başarı olsun, ister sosyal başarı olsun, ister mesleki başarı olsun, öz disiplin yoksa, irade yoksa başarı da yok demektir. Yani hayatın her alanında bütün büyük başarılar öz disiplini, irade gücü yüksek olan insanlar tarafından gerçekleştiriliyor. İradesi güçlük olmak demek aslında gerçek özgürlük demektir Dilek Hanım. Eflatun'un şöyle güzel bir sözü var, diyor ki, kendini fethetmek zaferlerin en büyüğüdür diyor. Öz disiplin sizin kendi duygularınızı, düşüncelerinizi ve davranışlarınızı kontrol edebilme yeteneğinizdir. Kontrol edebilme gücünüzdür. Yani neticede ya istemediğiniz duygu ve düşünce davranışlarınız sizi yönetir ya da siz onları yönetirsiniz ve dengelersiniz. Belli bir dengeye getirirsiniz. Tabii öz disiplin olmadan en küçük hedeflere ulaşmak bile imkansızdır ama öz disiplinle her şey mümkündür. Çünkü taşı delen suyun gücü değil de damlaların sürekliliğidir, öyle değil
evet.
mi?
Evet, yani azim aslında
evet,
burada değil mi?
Evet, azim. Bizim kutsal kitabımızda da şöyle güzel bir ifade geçer. İnsana emeğinden başkası yoktur. Yani anlık psikolojiyle hareket etmeyip, kendisi için en iyi seçeneğin hangisi olduğunu düşünebilen, uzun vadedeki kazancı kısa vadeli zevklere kurban etmeyen, sabırlı, dikkatin özellikle çeldiricilerden uzaklaştırıp hedefine odaklayan insanlar iradeli insanlar oluyor.
Evet, yani hani kendini evet. kontrol edebilmek öğrenilebilen bir yetenek midir?
Evet, kesinlikle kendini kontrol edebilmek öğrenilebilen bir yetenektir ve öğrenmemiz de gerekir. Kendi hayatının mimarı olabilen, kendi ayakları üzerine durabilen, mücadele ruhu güçlü insanlar, düşünce duruluğu olan, efendim algısal keskinliği, mantık kalitesi, entelektüel heyecanı yüksek insanlar oluyor. Neticede kendi iç dünyanıza hakim değilseniz dışınızdaki dünyada hakim olamazsınız, öyle değil mi?
Evet.
Ve irade aslında bütün diğer erdemler gibi, daha önce konuştuğumuz diğer erdemlerimiz gibi hep içten dışa doğru gelişen bir erdemdir, bir güçtür, bir yetenektir.
Evet. Peki Sayın Orhan, yani bu durumda sizin ne kadar zeki ya da kapasiteli olmanızın da bir önemi kalmıyor. Öz disiplin olmayınca anladığımız
evet,
kadarıyla.
Evet, öz disiplin, öz denetim ya da irade olmayınca. Tabii aslında şu var, kimse başarısız olmak ya da başarılı olmak için doğmuyor. Başarı da başarısızlık da sonradan öğrendiğimiz bir özellik. Siz ne kadar zeki, ne kadar kapasiteli olursanız olun, hatta bütün imkanlar önünüzde olsun ve fırsatlar önünüzde olsun, Bunların hiçbirisi siz yerinizden kalkıp çalışmadıkça bir işe yaramaz elbette.
Yani size başarı getirmez.
Evet, asla başarı getirmez. Bu konuda yapılmış çok ilginç bir deney var Dilek Hanım.
Evet.
Onu dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. İrade deneyi. Stanford Üniversitesi'nde 1960 yılında yapılmış bu deney. 4 ve 5 yaşlarında 32 tane çocuk bir laboratuvara toplanıyor ve onlara bir lokum deneyi yapılıyor. Çocukların önüne lokum konuyor ve deniyor ki ya şimdi bir tane alırsın ya da bekleyip sabredip 15 dakika sonra iki tane alabilirsin diye çocuklara böyle bir şart koşuyorlar. Çocukların üçte biri hemen lokumu yiyor, dayanamıyor. Üçte biri biraz bekliyor, bekledikten sonra dayanamayıp yiyor. Üçte biri ise ikinci lokumu hak ediyor. 15 dakika sabrediyor, bekliyor ve ikinci lokumu yiyor. Bu çocuklar 10 yıl boyunca takip edilmiş. Liseden mezun oluncaya kadar takip edilmiş.
Yani 3 ayrı grup takip mi edilmiş?
Yok, aynı grup ama hepsi takip ediliyor.
Evet.
Aynı grup içerisinde çocuklar
çocukların tamamı
evet,
takip
evet, evet, deneye tabi tutuluyor. Daha sonra şu fark ediliyor. Bakılıyordu ki yani sabreden, iradesi güçlü, efendim hazlarını, zevklerini erteleyebilen çocuklar, ikinci lokum için sabreden çocuklar 10 yıl sonra da aile ve arkadaşlık ilişkilerinde daha başarılı oldukları görülüyor. Hayatta karşılaştıkları zorluklarla daha iyi baş edebiliyorlar. Stres ve baskı altında odaklanma gücünü yitirmiyorlar bu çocuklar. Mücadele güçlerini daha yüksek. 10 yıl sonra da aslında yine hala hazlarını, isteklerini erteleyebildikleri görülüyor.
Evet, peki iradenin, öz disiplinin, çalışmanın, bütün bunların düşmanları var mı?
Tabii düşmanları var.
Neler
özellikle
varsa?
Birinci belki söyleyeceğimiz şey herhalde dinleyicilerimizin de aklına gelmiştir. Tembellik ya da başka bir ifadeyle atalet diyebiliriz. Başarının en büyük ve en önemli düşmanı tembelliktir dersek herhalde haksızlık etmeyiz yani abartmış olmayız. Çünkü tembellik insanın karşısına çıkıp mertçe savaşan bir düşman değildir. Tam tersine böyle hani eski masallarda olan bazı varlıklar vardır ya şekilden şekile girerler. Tembellikle öyledir. Sinsidir, sinsice çalışır. Ondan dolayı da sinsi olduğundan dolayı da hep farklı bir yüzle karşımıza çıktığından dolayı da tehlikelidir. Tehlikesi de buradan meydana gelir.
Evet, yani tembellik çok tehlikeli bir durum insanoğlu için.
Evet, yani başarının ve iradenin en büyük düşmanı.
Peki yanlış arkadaş?
Başarı ve çalışmanın bir diğer düşmanı da aslında kötü arkadaşlar, yanlış arkadaşlar. Bu engel de sinsi ve maskelidir. Ve hep dost ağzı kullanır. Yani yanlış arkadaş dost ağzı kullanır. Sanki sizdenmiş gibi, sizin dostunuzmuş gibi bir algı oluşturur. Yardım ediyormuş ve sizi düşünüyormuş gibi bir görüntü vardır. Bir de şöyle bir şey ki tembellik de yanlış arkadaşlardan bulaşır. Yani neticede çalışandan çalışmak, başarıdan da başarılı insandan da başarı bulaşır.
Yani tembellikten de tembellik
evet, tembellik
bulaşır.
Tembellikten de tembellik bulaşır. Evet. Arkadaşın kötüsünün şöyle bir özelliği de vardır. Kişinin çalışmasından rahatsız olur.
Bu karşıdaki, bir ipucu
evet,
aslında.
Evet, karşıdaki kişinin çalışmasından rahatsız olur. Ya da kazanılmak istenen başarıyı küçümseyip alaya alır bu tür kişiler.
Evet, onlara böyle bir davranışta bulunanlar varsa çevrenizde, çocuklarınızın, gençlerimiz de izliyorsa, dinliyorsa bizi hemen düşünsünler. Benim
evet,
yaptığım çalışmaya bu iyi niyetle
engel mi oluyor, destek mi oluyor?
Evet diye. Hedefsizlik de büyük bir engel midir?
Tabii hedefiniz yoksa neticede nereye gideceğinizi bilemezsiniz. Pusulasız bir gemi gibi olursunuz adeta hedefsiz olduğunuzda. Bir yol haritanız olması son derece önemli. Bir de hedef belirlemek enerjinizi hedefinize odaklama konusunda da son derece önemlidir. Aynı zamanda motivasyonun da ilk şartıdır hedef evet, belirlemek. Yani o zaman motivasyonunuz da düşük olur, isteğiniz düşük olur. Bu konuyu tabii başka programlarda değineceğiz. Hedef belirleme, aynı zamanda hayat amacı edinme konularını başka programlarımızda
daha detaylı bir şekilde
daha detaylı edineceğiz.
Paylaşacaksınız bizimle.
Burada benim aklıma Çok güzel bir kitaptan güzel bir bölüm geldi. Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarında kitabından.
Ne güzel bir kitaptır
evet,
o da, değil mi?
Bütün dinleyicilerimize de öneriyoruz.
Evet.
Şöyle bir sahne vardır orada. Bir gün Alice yolun çatallaştığı bir yere geldiğinde ağacın kenarında bir kedi görür. Kediye sorar. Hangi yoldan gitmeliyim, hangi yoldan gideceğim diye sorar. Kedi nereye gitmek istiyorsun diye karşılık verir. Alice bilmiyorum der. Kedinin verdiği cevap mükemmeldir burada. Öyleyse nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gideceğinin bir önemi yok.
Evet, evet. Değil mi aslında?
Onun için hedef belirlemek bu kadar önemli.
Hedef çok önemli gerçekten.
Evet.
Özgüven tam değilse?
Evet, bu da yine iradenin düşmanlarından, çalışmanın düşmanlarından. Özgüven bir işi yapabileceğimize olan inancımızdır.
Evet.
Dilek Hanım. Verdiğimiz emeğe ve kendimize inancımız tam değilse kişi çalışmaktan kaçmaya başlar. Bu konuda da daha sonra bir program yapmayı düşünüyoruz. Özgüvenimizi nasıl artırırız? Gerçek özgüven nedir? Sanal özgüven nedir? Efendim, sağlıklı özgüven nasıl elde edilir? Bunu değineceğiz. Ben burada sadece iradenin düşmanları anlamında dile getirmek istedim.
Evet. Motivasyonumuz eksikse?
Tabii motivasyon, bir insan motivasyon eksikse yerinden kıpırdayamaz bile efendim. Çünkü motivasyon bizi harekete geçiren güçtür. Bu enerji yoksa en küçük işleri bile yapmakta zorlanırız. Motivasyon ayrıca ben bu işi, bu fedakarlığı niçin yapıyorum sorusunun karşılığıdır. Bu soruya bir kişinin verebileceği cevap ne kadar anlamlı ve büyükse motivasyonu o kadar yüksek olacaktır. Ve hedef belirlemek de motivasyonla çok yakından ilgilidir. Yine hani ard ardına geliyor ama motivasyonu da biz ayrı bir programda işleyeceğiz. Çünkü benim alanım da büyük bir oranda motivasyon.
Sizin öyle çalışmalarınız
evet,
da var
yani,
değil
evet,
mi? Grup çalışmalarınız.
Evet, bu konuda çalışmalar yapıyorum. Motivasyon, konsantrasyon ve özgüven ard ardına geldi.
Evet.
Evet.
Peki bu konuda en çok karşılaşılan sorunlardan biri odaklanma zorluğudur diyebilir miyiz?
Diyebiliriz. Bu konuyu işlemiştik. Eğer odaklanma zorluğu ile ilgili sorun yaşayan dinleyicilerimiz varsa o programımızı dinlemelerini özellikle öneririz. Çünkü detaylı bir şekilde hem işledik hem de odaklanma gücümüzü nasıl artırabiliriz, nelere dikkat etmek lazım, odaklanmayla ilgili olarak karşılaşılan sorunlar nelerdir, bunları nasıl aşabiliriz, orada detaylı bir şekilde işledik. Neticede eğer dikkatimizi, enerjimizi bir noktaya sabitlemezsek hiçbir işi başaramayız.
Evet.
Çünkü odaklanma hayatımızda en çok kullandığımız özelliğimiz ve öğrenmede zaten odaklanma yoksa odaklanma başarının da odağı diyebiliriz. Başarı da yok demektir.
Evet.
Odaklanma sorunuyla ilgili dediğim gibi dinleyicilerimiz böyle bir sorun yaşıyorlarsa o programımızı dinlemelerini özellikle önermek isterim.
Tavsiye ediyorsunuz. Peki çalışmanın en büyük düşmanlarından biri de herhalde ertelemek olsa gerek.
Evet, bu konu aslında millet olarak bizim uzmanlık alanımıza da giriyor. Çünkü erteleme bizim toplumsal olarak en büyük hastalığımız desem herhalde abartmış olmam. Çünkü hepimiz toplumsal olarak harika erteleyicilerizdir. Bir işi en kısa zamanda, en son anda yapmak için milyonlarca bahane, sahte sebep bulabiliriz. Ve bu konuda da profesyoneliz diyebilirim.
Yani, hakikaten şuradan da aslında görebiliyoruz. Diyelim ki her şeyin son günü denk getirip
son anda
kuyruklar oluşturup
evet.
Bir para yatacaksa, bir şey hallolacaksa hep o şekilde değil mi?
Geçenlerde bir yerde bir yazı okumuştum. Orada da Türkler diyor. Son anların muhteşem insanlarıdır diyor.
Evet.
Biraz da hatta şeyi göz önünde bulundurarak söylemişler. Afrin'deki efendim askerlerimizin yaptığı göstermiş olduğu başarıyı da Zeytin Dalı harekatını
evet.
Efendim tabii buradan oradaki askerlerimize de efendim başarılar diliyoruz.
Motivasyon çok önemli
evet,
onlar için.
Allah yardımcıları olsun.
Evet. Peki çalışma şartları nasıl olmalı?
Tabii biz bir çalışmaya karar verdiğimizde çalışma şartlarımızda bizim direkt başarımızı etkileyen, doğrudan etkileyen etkenlerdir. Çalışma şartlarıyla ilgili olarak 4 tane şartı göz önünde bulundurmak gerekir. Bunlardan bir tanesi bizim bedeni şartlarımız. Nedir? Mesela uyku. Uyku çok önemli. Evet. Benim zaten çalışmalarda en çok üzerinde durduğum konu uykudur Dilek Hanım. İşte birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza eğer bir şeyler yanlış gidiyorsa ilk sorduğum soru şudur: uyku düzeni nasıl? Çünkü uyku hem motivasyonun hem konsantrasyonun hem de psikolojik yönetimin anahtarıdır. Onun için en çok uykuya dikkat etmek lazım. Uyku olmadığı zaman insanın konsantrasyonu dağınık olur, motivasyonu düşük olur. Bir de benim en çok tedirgin olduğum konulardan bir tanesi de uyku açlığının birikmesidir. Ya yani uyku bu kadar önemli çünkü uyku açlığının birikmesi, yani insanların üst üste
uykusuz çok uygun
uzun zamanlarda uykusuz kalması, işte bir hafta 10 gün gibi ciddi psikolojik sorunlar meydana getirir. Onun için bir çalışma yaptığımızda mutlaka dingin bir zihin, uykusunu almış bir zihinle yapmak çok önemlidir. O işin başarısı açısından son derece önemlidir. Birinci kural, hatta ben bunu söyleyebilirim, uyku düzeni. Yorgunluk, tabii yorgun olunca insan enerjisi tükendiğinde ilk kıstığı şey irade gücüdür. Evet, ilk önce irade gücümüzden kısıyoruz biz. Onun için mutlaka dinlenmiş bir vücut çok önemli bir çalışma yaparken. Tabii hastalık, zaten bunu hemen biliriz. Yani hastalandığımız zaman çalışmalarımızın verimi ciddi oranda
aslında
düşer.
Aslında sanki sizin söylediğiniz, hani yorgun olunca hastalık da beraberinde geliyor. Uykusuz olunca hem yorgunluk hem hastalık beraberinde geliyor. Aslında evet, değil mi? Birbiriyle çok bağlantılı. Dinleyicilerimize şöyle bir müzik arası diyelim.
Dinlenelim.
Dinlenelim biz,
evet,
de.
Evet, eyvallah.
Acı çektik, yaralandık, bilmiyorduk, aldandık. Kimimiz yollarda kaldık, dünya malına kandık. Kimimiz sebat ettik, yedi vadiyi aştık. Gönül bu durmaz uçar, zaman mekan tanımaz. Uzun yol yolcusudur, bulmadan aşkı kanmaz. Gönül bu durmaz uçar, uzak yakın tanımaz. Gönül yol yorgunudur, yanmadan huzur bulmaz. Limanında demirler eremez hiçbir zaman gönlünün sırrına. Kuzgun ki hakikat ormanında bekler, bilsin ki yarasız çıkamaz yarına. Her kim ki ayrılık vadisinde durur, bilsin ki ne ararsa kendinde bulur. Biz milyonlarca kuştuk, kaf dağına kanat açtık. Acı çektik, yaralandık, bilmiyorduk, aldandık. Kimimiz yollarda kaldık, dünya malına kandık. Kimimiz sebat ettik, yedi vadiyi aştık. Gönül bu durmaz uçar, zaman mekan tanımaz. Uzun yol yolcusudur, bulmadan aşkı kanmaz. Gönül bu durmaz uçar, uzak yakın tanımaz. Gönül yol yorgunudur, yanmadan huzur bulmaz.
Evet, çalışma şartları nasıl olmalı diye Sayın Orhan'a sorduk. Çalışmanın bedeni şartları, uyku, yorgunluk, hastalık, bütün bunların olmaması gerektiğini söyledi. Başka?
Evet, çalışmanın bir de duygusal şartları var. O işi yapmaya karşı olan isteğimiz, yani motivasyonumuz. Duygusal bir işi yapmakla ilgili olarak duygudan bahsediyorsak motivasyondan bahsediyoruz demektir. Başka bir şartı da fiziki şartları. Mesela çalışma masamızın ve ortamımızın düzeni önemli. Ben bütün arkadaşlarımıza çalışma masalarıyla ilgili olarak ya da çalışma odasıyla ilgili olarak mutlaka düzenli olmasını, çok karmaşık bir ortamda
çalışmamalarını.
Bazen de
ama biliyorsunuz çok dağınık insanlar daha rahat çalıştığını da söyleyebiliyor. Şöyle, hani dağınıklığın bir, içinde bir düzen de olduğunu söylerler.
Konsantrasyon şeyi, özelliği, o insan o konsantrasyon ortamı, şey, o ortamda konsantre olabiliyor.
Evet.
Mesela ben öyle birisi değilimdir. Görsel özelliklerim daha yüksek. Onun için mutlaka çalışma masam çok sadedir. Sadece çalışacağım, okuyacağım kitaplarım vardır masamda. Efendim yazacağım yazılarım vardır. Sadece onların olmasını isterim. Diğerleri kütüphanemdedir. Belki tabii burada şuna da dikkat etmek gerekebilir. Aşırısı da iyi değil tabii ki.
Tabii.
Bunu takıntı haline getirmek de mükemmeliyetçiliğe giriyor. Tabii biz şimdi onu konuşmuyoruz. O ayrı bir konu.
Evet.
Ortamın sıcaklığı enteresan bir şey. Yapılan bir araştırmaya göre insan beyni en iyi 18 derecede çalışıyormuş. 18 derece.
Aslında
biz
biraz
üşürüz
yani.
Soğuk gibi efendim geliyor. Bizim kendi evet. Tabii vücut ısı şeyimize, alışkanlığımıza pek uygun değil gibi geliyor. Ama çok sıcak ortamlarda insan zihni çok iyi çalışmıyor.
Zaten onun uyku için, gelir evet. Çok sıcak ortamda
evet.
Değil mi?
Onun için çok sıcak ortamlarda çalışmamak. Hafif belki biraz serin bir ortamda çalışmak daha havalandırma açısından iyi. Bir de ortamı havalandırmak da önemli. Sıcaklık, ışık. Yine öyle tabii gözün yorulmaması için. Bir de gürültülü ortamlarda çalışmayı önermiyoruz. Ya bazı insanlar var. Ben mesela diyor televizyonun karşısında daha iyi çalışıyorum
evet,
diyor.
Evet öyle var. Müzik dinleyerek daha iyi
evet,
çalıştığını söyleyen var.
Burada hemen şunu vurgulamak isterim tam yeri gelmişken. Gürültülü ortamda çalışmak bir yanlış çalışma alışkanlığıdır. Elbette insan hani gürültülü ortamda da bir şeyler okuyabilmeyi becerisine sahip olmalı ama bunu bir alışkanlık haline getirmemelidir. Televizyonun karşısında çalışmak ya da müzik dinleyerek çalışmayı önermem.
Aslında hani bu gürültü olmuyor galiba. Şöyle yani müzik çalışma insanın kendi bedenine, ruhuna uygun bir müzikle çalışabilir insanlar. O gürültü olmaz
şöyle,
gibi geliyor bana ya da
şöyle diyelim müzikle mesela ders çalışmak isteyen arkadaşlarımız diyor. Ben bunu önermiyorum. Daha doğrusu buna karşı çıkıyorum. Ya müzik dinle ya ders çalış diyorum. Belki bir roman okuyabilirsiniz müzikle. Yalnız burada bir noktayı vurgulamak isterim. Özel konsantrasyon müzikleri var.
Evet.
Bunu ayrı tutuyorum. Tabii ki hani bir matematik dersi çalışırken bir pop müzik dinlemek olmaz.
Elbette,
bunu
tabii
çünkü konsantrasyon açısından bunu evet. Dile getirmek istiyorum.
Çünkü zihin çok yorulur
evet,
galiba. Değil mi?
Tabii.
Beyin yorulur.
Bu konuda yapılmış araştırmalar da var. Özel konsantrasyon müziklerinin insanın zihin gücünü, öğrenme kabiliyetini artırmasıyla ilgili Lazanov'un yapmış olduğu bir Bulgar bilim adamı yapmış olduğu bir araştırma var. Çok enteresan müzik, klasik müzik, özellikle barok tarzı klasik müziğin öğrenme üzerinde çok önemli etkilerinin olduğunu kendi deneyleriyle ortaya çıkartmış. Sadece bu tür
var.
Müzikten klasik
mi?
Müzik.
Tasavvuf müziği nasıldır?
Yani tabii hani bunu bilimsel bir şekilde söylemek mümkün değil ama belki faydalanan arkadaşlarımız mutlaka vardır.
Mesela hastalıklarda kullanıldığını söylüyorlar
tabii,
tasavvuf
çünkü
müziğinin.
Müzik direkt insanın ruhuna hitap
evet.
Eden hatta ruh durumunu değiştirme açısından çok etkili bir yöntemdir. Onun için ben aralarda dinleyin ama ders çalışırken özellikle sözlü müzikler dinlemeyi önermiyorum. Bir şey daha. Konsantrasyon müzikleri olarak biyoritmik largoyu öneriyorum ben.
Öyle mi?
Ya da evet. İşte barok tarzı, klasik müzikler. Bu konuda yapılmış araştırmalar var. Çünkü ona dayanarak söylüyorum
evet.
Ben tabii.
Peki. Evet. Şimdi çalışmanın akli şartlarına bakalım isterseniz.
Evet. Bu da çok önemli. Çünkü evet çalışacağız ama yöntem çok önemli. Akli şartlardan kastımız bu. Yöntem. Neticede doğru bir işi yanlış bir yöntemle başaramazsınız. Bir çalışma yapıyorsanız yönteminiz de çok doğru olmalı. Sizi o sonuca götürebilecek bir yöntem olmalı. Daha önce belki deneyimlenmiş, doğruluğu kanıtlanmış bir yöntem olmalı. Onun için yöntemi çok çok üzerinde durmak istiyorum. Aslında insanlar başarılı ya da başarısız olmuyor. Yöntemi başarılı ya da başarısız oluyor. Evet. Hani Edison'a atfedilen bir söz vardır ya, işte 11 kere, 10 bin defa denedim, ondan sonra elektriği buldum diye. İşte yöntemi değişiyor. Yöntemini değiştirdikçe kendi işine yarayan, başarısına katkıda bulunan, doğru yöntemi bulduğunda doğru bir sonuca ulaşmış oluyor. Onun için şeyin de çok güzel bir sözü var Descartes'in. Diyor ki, insanlar arasındaki fark sanıldığı gibi zeka farkı değildir, doğru yöntemle çalışma farkıdır diyor.
Ya o zaman kişi kendisi belirleyecek mi doğru yöntemini?
Kendisi deneyerek bulacak ya da denenmiş bir yöntemi kendi çalışmasında uygulayacak.
Evet.
Bu daha önemli tabii ki.
Şimdi efendim süremizin sonlarına yaklaşıyoruz. Biz burada bugün öz disiplini konuşuyoruz.
Evet.
Bunu nasıl sağlayabiliriz? Çalışmamızda nasıl bize öz disiplin sahibi olduğumuzda, iradeli olduğumuzda bunları ele alıyoruz. Ama süremizin de sonlarına geliyoruz. Herhalde daha bitmedi anlatacaklarınız.
Evet, öz disiplinimizi nasıl artırabiliriz? İrademizi nasıl güçlendirebiliriz? Bununla ilgili güzel önerilerimiz olacak.
Evet, yani nasıl öz disiplin sahibi oluruz, bunun için neler yapmalı?
Düşmanlarından bahsettik, şartlarından bahsettik ama konuya henüz giriş yapamadık o anlamda. Öz disiplinimizi nasıl artırabiliriz?
Evet, bunu haftaya konuşacağız o zaman.
Evet.
Sizinle çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Geldiğiniz için sağ olunuz. Eğitim danışmanı ve kişisel gelişim uzmanı Eftal Orhan stüdyo konuğumuzdu. Haftaya bizler yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın. Akıl Defteri.